Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz periyodik olarak biz kitap okumaları yapıyorduk sosyal medyada. Ve bu kitap okumalarımızın en önemli kısmı da sezgiselakil.com sayfamızda bu okumalarımızı paylaşıyoruz. Kayıt altına alınıyor. Bu kitap okumalarında tanımayan ya da daha önce kitap okumalarına katılmamış arkadaşlar için ben şöyle izah edeyim. Biz bir kitabı okuyup işte sonuna kadar sonra analiz yapmıyoruz. Kitap okunurken eğer el kaldırırsanız el kaldırdığınız andan itibaren konuşmacı sizin soru sormak istediğinizi fark edip cümleyi toparlıyor ve sözü size veriyoruz. Yani o bölüm okunacak bitecek diye bir şey yok. Normal şartlar altında okunan bölümle ilgili ya da tekrar okunmasını isteyebilirsiniz. Kamer Bey aşağıdaki yorumlar bölümüne kitabın PDF'ini de okuyabileceğiniz yani karşınıza bir yandan dinlerken takip edebileceğiniz şekilde o PDF'ten de isterseniz açabilirsiniz. Bugün kitaptaki ikinci bölümü okuyarak başlayacağız. Bu da Kur'an'ın eğitim metodolojisi bölümü. Bu kitap 2011'li yıllarda taslak olarak yazıldı ama 2001'li yıllardan itibaren tasarlanmış bir kitaptı. Özellikle bir sosyal önleyici faaliyet olarak bu yazılar ele alınmıştı 2001'li yıllarda. Bu yıllara gelirken 2000 işte 20'lerde yaşadığımız sorun belli. Eskiden ateizmin, deizmin bile belli bir seviyesi, belli bir disiplini, etik kuralları vardı. Ama maalesef bugün ateistlerde, deistlerde ve dindarlarda bazı sosyal medya ortamlarında artık işin bir bilgi paylaşımı değil, sanki bir siyaset tarafgirliği haline geldiğini üzülerek görüyoruz ve bunların bazıları da ünvanlı insanlar tarafından kendi aralarında ciddi tartışmalara sebep olabiliyor. İşte bunları öngörerek 2011'de yazıya geçirdiğimiz, 2014'te de baskıya verdiğimiz din bilim barışı, özellikle hurafeci dincilikle ve hurafeci bilimcilikle mücadele metotlarını, önlem alma metotlarını topluma paylaşılmak için kaleme alınmış bir kitaptır. Bu kitapta ön söz kısmını okumayacağımız için orayı ben hızlıca tekrar edeyim. Aşağı yukarı 800 kitaba yakın bir teoloji ve felsefe alanında 800'e yakın kaynak kitaplardan yapılmış bir sentezleme vardır. Kitabın içerisinde zaten 22-23 ana başlık altında kitap tavsiyeleri de var. PDF'ten okursunuz. O kitapları okuduğunuz zaman da burada açılamayan ya da burada algılanmakta zorluk çeken bölümler olursa oralardan da onu takip edebilirsiniz. Bugün Kur'an'ın eğitim metodolojisi diye bir bölümü okuyacağız. Burada maalesef bir nakarat kitabı haline gelen kutsal metinlerin ya da işte kadim bilgilerin bütün bilgi kaynaklarında olduğu gibi öyle işte bir takım şeyleri ısrarla tekrar ederek, nakarat gibi tekrar ederek elde edilemeyeceğini, anlaşılamayacağını bildiği halde anlamayan bir dönemden geçiyoruz. Maalesef insanlar hala nakarat gibi bir takım şeyleri tekrarlıyorlar. Ve kendilerinin Müslüman olduğunu iddia ediyorlar. İşte bu anlamda hiçbir zaman bir kitabın bir sondan, bir baştan, bir ortadan, sağdan, soldan okunarak anlaşılamayacağı konusu bilgi metodolojisinin en basit kuralıdır. Yani hiçbir kitap bir sondan bir ortada okunarak anlaşılamaz. Peki biz neden Fatiha'yı ile başlayan ve iniş sırasına göre sıralanmamış bir Kur'an'ı okuyarak anlayabileceğimizi nasıl düşünürüzü kendimize sormak gerekiyor. Eğer Kur'an'ı iniş sırasına göre okumaya başlarsanız, o zaman Kur'an kavramlarını size sayfa sayfa yavaş yavaş açarak okuyucusunu yetiştirir. Ve bir kez baştan sona kadar okuduğunuz zaman, ama ayetlerin iniş sırasına göre, yani Alak suresiyle başlayan Kur'an'dan bahsediyorum. İnanın Kur'an-ı Kerim'i anlamamak için yani çok uğraşmak lazım. 15 yaşında bir çocuğun eline verin Kur'an-ı Kerim'i, iniş sırasına göre okusun çocuk, ki biz kendi ailemizde de yapıyoruz, dostlarımızda da yapıyoruz. O çocuk bile büyük bir sadelikle Kur'an ayetlerinden ne mesaj verildiğini gayet güzel anlıyor. Tabii işin polemik ya da siyaset kısmına girmek istemiyorum. Neden Fatiha ile başlayıp Bakara ve Ali İmran'da ayetlerin iniş sırasının alt üst edildiği, bugün klasik Kur'an olarak piyasada bulunan veya insanlara anlatılan bu Kur'an'daki, bu elimizdeki bazı Kur'an'lardaki ayet dizilimini ya da sure dizilimini kim yapmıştır? Veya neden yapmıştır? Hiç kimse kusura bakmasın, o da da kayıtlı. Ben bu faaliyette ya cehalet ya art niyet bekliyorum. Neden cehalet ya da art niyet? Çünkü binlerce yıllık insanlık tarihinde hiçbir kitabın sayfalarını birbirine karıştırdıktan sonra bu kitabı oku anlarsın diyebilecek bir tane bilge kişi bulamazsınız. İşte bunun neden böyle olduğu konusunda lütfen Halife Osman ve onun kuzeni ve peygamberimiz tarafından Mekke'den kovulan Mervan, Mervan bu ismi unutmayın. Mekke'den peygamberimiz kovmuştur Mervan'ı ve babasını. Halife Osman affederek geri getirtmiştir Mekke'ye ve kendi önemli halifeyken önemli bir göreve de getirmiştir. Muaviye, Mervan ve Halife Osman'ın Kur'an toplatılmış, Hazreti Ömer zamanında toplatılmış ve kitap haline getirilmiş Kur'an'ın başına ne geldiği, Hafsa'nın elindeki orijinal Kur'an'ı kimin yaktığını lütfen İslam tarihinden okuyun. O zaman belki de İslam dünyasının neden bugün bu halde olduğunu biraz daha anlamak kolaylaşır diye düşünüyorum. İşte bu kapsamda Din Bilim Barış kitabı da iniş sırasına göre ayetleri okuduğumuz zaman Kur'an'da anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Bu şu anlama gelmesin, bir hakkın hepsini anlayacağız. Hayır, aman ha, öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim ayetinde de söylediği gibi denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa Kur'an ayetleri hakkında yapılacak yorumlar bitmez. Eyvallah. Ama ben anlamıyorum ya da sen anlamazsın bir de günaha girersin saçmalığı ve insanları Kur'an'dan uzak tutmak için, efendim Kur'an okumak istiyorsan önce abdest al sonra iki rekat namaz kıl sonra Kur'an oku saçmalığı. Neden saçmalık? Çünkü Kur'an'da asla böyle bir şart yok. Kur'an'da Kur'an okumanın bir tek şartı var. O da ayetle belirtilmiş. Kur'an'ı okumaya başlamadan önce Euzu billahi mineşşeytanirracim der. İkinci bir şart yok. Nitekim ben bir genç kızımıza hadi Kur'an okuyalım sen okur musun dediğimde abdestim yok dedi. Kur'an'ı okumayı zorlaştıran bu tür uydurmaların, yok önce iki rekat namaz kılın, yok işte abdest alın gibi bu dayatmaları Allah'a akıl vermek, Allah'a yaptığını beğenmemek olarak değerlendiriyorum ben. Eğer Kur'an-ı Kerim'de gerek olsaydı derdi ki iki rekat namaz kıl sonra Kur'an oku ya da abdest al öyle oku. Dolayısıyla Allah'tan çok bildiğini iddia eden bir takım bilgisizler, cahilliklerini bir kenara koyalım, art niyetli olanların da Kur'an'dan insanları uzaklaştırmak niyetiyle böylece okumayı zorlaştırdıklarını, hatta okumazsın, kendi kendine okursan anlamazsın bir de günaha girersin, aman ha bir mürşitten, bir hocadan, bir hafızdan, bir şundan bundan öğren diye iddiaların, peygambere akıl vermek, haşa Allah'a yol yordam göstermek cehaletinden başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Odamız kayıtlı, sözlerimin de arkasındayım ve bu dediğim gibi belgelidir. Mervan ismini, Halife Osman ve Muaviye, bu üç ismi lütfen İslam tarihinden araştırın. İslam dünyasının peygamberimizin vefatından hemen sonraki 20-30 yıl içerisinde nasıl allak bullak olduğunu, bu üç isim sayesinde neden Kur'an'ın hayata geçirilmesinin zorlaştığını çok daha iyi anlayacaksınız. İşte bu nedenle Din Bilim Barış kitabımızdan bugün Aslı kardeşim müsaitsen Kur'an'ın eğitim metodolojisi ikinci bölümden başlayalım. Normalde bu ikinci bölüm, birinci bölüm var, kitabın ön söz kısmı var, özet kısmı var. Diğer giriş bölümlerini sezgiselakil.com sayfasında PDF'ten okuyabilirsiniz değerli dostlar. Mikrofon talep eden de arkadaşlarımız olursa da memnuniyetle sorularını, eleştirilerini ve ya katkılarını keyifle de dinlemek isteriz. Buyurun Aslı Hocam. Başlayayım isterseniz.
Herkese iyi akşamlar. Kur'an'ın eğitim metodolojisi seçme özgürlüğüne saygı. Eskiden vazgeçmeden yeniye kavuşamayız. Dünyevi ilişkilerde kural kirliliğine yol açan denetim sistemlerinin yeterliliği nedir? Denetleyeni kim denetleyecek? Güvenilirliğin kriterleri nelerdir? Sorularının beşeri seviyede yanıtlanmasının zorluğu tüm beşeri ilişkilerin ve organizasyonların ortak sorunudur. Dolayısıyla günümüz beşeri denetim anlayışı genellikle önleyici olmaktan daha çok sorun oluştuktan sonra tespit sonucu onarım, iyileştirme, ceza ile vazgeçirme sistemine dayanmaktadır. Oysa asıl olan sorun oluşmadan önlemektir. Bilindiği gibi herhangi bir organizasyonda kuralların, yönetmeliklerin azlığı, sadeliği organizasyonun başarısında önemli bir kriterdir. Çünkü kurallar ve ceza sistemi ne kadar detaylandırılırsa, çoğaltılırsa öğrenmek ve uygulamak o kadar zorlaşmakta ve despot bir yönetim sisteminin altyapısını hazırlamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da bireyler giderek otomatikleşmekte ve seçme özgürlüğüne dayalı vicdan melekeleri giderek körelmektedir. Tüm beşeri ilişkilerde...
Aslı Hocam, buyurun. Birinci bölümü okumadığımız için arkadaşlarımıza açıklama açısından bu bölümü izah etmem gerekiyor. Şöyle ki arkadaşlar, burada organizasyonlar ve beşeri ilişkiler bahsederken genelde Kur'an'da olmayan bir takım cezai maddeler ve kuralları kendi kendine koyma alışkanlığı olan maalesef 1400 yıldır bir eğilim var. Yani eli sopalı bir tanrı anlayışı, her şeye bir ceza anlayışı. Asla Allah'ın rahmeti ve merhameti akıllara gelmeyen bir Kur'an anlayışı dayatıldığı için bu anlamda kitabın ilk bölümlerinde bu konuyu eleştiriyordu zaten. Biz o bölümleri şimdi okumadık. Buradaki bu eleştiri de o. Dolayısıyla İslam dünyasının bugünkü haliyle ilgili bu dayatmacı, detaylandırmacı, işte abdest alırken burnuna 3 defa su çek, kulağının arkasından 2 defa bilmem ne yap, ayağını şöyle yap, neredeyse öyle bir hale getirmişler ki abdest almayı, ki Kur'an-ı Kerim'de çok nettir. Yüzünüzü yıkarsınız, evinizde dirseklere kadar yıkarsınız, başınızı ve ayaklarınızı da sıvazlarsınız, mes edin diye geçer. Buz gibi soğukta çıkar çoraplarını da çeşmenin altında yıka demez Kur'an. Ya da kulağını işte burnuna 3 defa su çek, o arada da işte bilmem ne duasını oku falan demez. Anlatmak istediğim, bu tür gereksiz detaylarla insanlara Kur'an'ı okumayı zorlaştırma mekanizmalarına bir eleştiri var bu bölümde. Buyurun Aslı Hocam.
Tüm beşeri ilişkilerde güvenilirliğin ilk anahtarı olan kuralların, yönetmeliklerin sorun oluşmadan önleyicilik potansiyeli kural kirliliğinin detayları içerisinde yok olmaktadır. Beşerlikten insan olmaya doğru giden tekamül yolculuğunda yeni bir bilgiyi kabullenmek, anlayabilmek için yapılacaklardan önce yapılmayacakları doğru tanımlamak gerekmektedir. Bu ilkeler on binlerce yıldır ilahi vahyin eseri olan kutsal kitaplarda ısrarla vurgulanmaktadır. Son kutsal kitap olan Kur'an'da ise muhkem ayetlerle net bir şekilde ifade edilmiş olan 1. Saldırı veya sağlık sorunu olmadığı sürece hiçbir canlıya zarar verme. 2. Sadakatsizlik yapma, aldatma, hiçbir yaratılmışa aşırı tutkuyla bağlanma. 3. Çalma, dini hizmetlerden çıkar sağlama, Yasin suresi 21. ayet, israf etme. 4. Dedikodu yapma, seçme özgürlüğünü engelleme. 5. Yalan söyleme kurallarıdır. Şayet yukarıdaki yapılmayacakları yapmak konusunda sebebi ne olursa olsun hala bir takım bahanelerimiz varsa, bu bizim zil zurna bir fikir sarhoşluğu içerisinde olduğumuzun, ilahi huzurdan ne için vazgeçtiğimizin bilincinde olmadığımızın önemli bir göstergesidir. Alkol olan birinin kanındaki alkol yaklaşık 6 saat sonra etkisini kaybetmektedir. Dolayısıyla alkol alındığında bile ayılma şansı varken, yukarıdaki yasaklar konusunda kendini kandırmakta ısrar eden biri her anlamda fikri seviyede sarhoştur. Ve tüm şekli ibadetleri de boşunadır. Çünkü yukarıdaki yasaklara uymanın kendisine sağlayacağı ilahi lütfu anlamamakta ısrar etmektedir. Ya yukarıdaki yasaklara uymanın bizlere hiç tanımadığımız bir yaşam ortamı, realitesi sağlayacağına inanacağız, ya da tüm çilelere, acılara, yokluklara katlanan, başta peygamberler olmak üzere filozoflar, evliyalar, dahiler, şehitler hangi hali yaşıyorlardı diye kendimize sormak zorundayız. Belki de daha fazla gecikmeden bu yüce gönüllü insanlar bizim hiç bilmediğimiz, görmediğimiz, tatmadığımız mutlulukları, duyguları yaşıyor olabilirler mi sorusunun yanıtlarını araştırmalıyız. Beşer yukarıdaki yasaklara uyamadığı sürece egosunu kontrol etme iradesinden mahrumdur. Dolayısıyla böyle bir kişinin seçme özgürlüğü yoktur ve yapacağı tüm ibadetler, eylemler sadece egosuna hizmet edecektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve benzeri ibadetler ancak yukarıdaki yasaklara uyulabildiği sürece kişiye bir şeyler kazandırır. Aksi takdirde yapacağı şekli ibadetleri ve söylemleri kendisini ve çevresini aldatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Dinler tarihi özellikle yobaz, ruhban sınıfının bu konudaki acizliklerinin topluma yansıyan acı sonuçlarıyla doludur. Bir kişiyi veya kendimizi değerlendirirken hayatımızda yukarıdaki yasaklara ne kadar uyup uymadığımıza göre değerlendirmemizde fayda var. Şimdi bu yasaklara uyamama nedenleri ve uyulursa elde edilecek faydaları üzerinde kısaca duralım. Günümüz dünyasında mutluluk ve huzur hali gerçek ihtiyaçların doğru tespit edilerek karşılanmasından elde edilebileceği gibi halüsinasyonlardan kaynaklanan bir hayal aleminde yaşıyor olmaktan da kaynaklanabilir. Eğer sağlıklı yaşamanın temel şartlarını sağlayacak ihtiyaçların dışında karşılanmayan bir ihtiyacımız varsa ve bu bizi üzüyorsa, bilin ki o bizim gerçek ihtiyacımız değildir. Birileri bizi kullanmak, sömürmek, alın terimize el koymak için bize ihtiyacımız olmayan ürünleri ihtiyaç olarak fark edemeyeceğimiz tekniklerle empoze etmektedir. Bunun sonucunda da...
Aslı Hocam çok...
Buyurun.
Bu arada değerli arkadaşlar, bu cümlede nöromarketing konusunda lütfen bir araştırın. Bugün şehirli yaşam tarzı gerçekten de israf haramdır dediğimiz ve Japon kültüründe bunu da yeni öğrendim. Herhangi bir şeyi israf etmek, yani kullanılabilecek bir şeyi çöpe atmak en büyük suç ve en büyük ayıp olarak karşılanırmış. Bunu da yeni öğrendim. Zaten Japonya'nın, neyse o detaya girmeyelim şimdi, odamızın konusu kalite değil. Kalite dünyasında liderliğe oturmasının arka planında da bu israf konusunu teknik bir araştırma haline getirip bütün toplumdan israfı yok etmesine dayalıdır Japonya'nın sanayideki atılımı. Yalın yönetim diye araştırabilirsiniz bunu. Dolayısıyla bir yandan israf haramdır deyip, ondan sonra detayına girmeyelim, ülkemizin ve özellikle şehirli yaşam tarzını ve öylesine bir israfın içindeyken ben Kur'an'ı okuyacağım, anlayacağım demek, kusura bakmasın kimse, hayalden başka bir şey değil. Daha yaratılmışa saygıyı göstermezken bir ülkede 20 milyon ton gıda çöpe gidiyorsa, diğer şeyleri saymıyorum zaten, koltuk takımı eski de hadi yenisini alalım, yok bilmem ne mobilyası çıkmış onu alalım, televizyonumuzun ekranı küçük daha büyüğünü alalım şeklindeki yaklaşımların ne kadar Müslümanlıkla ilişkili olduğunu tekrar düşünmekte fayda var. Buyurun Aslı Hocam.
Bunun sonucunda da yaradandan ötürü sevilecek yaratılmışlar beşer için tekamülün yardımcıları olmak yerine birer hayal ürünü olmakta ve tüm gerçekliklerini ve fonksiyonlarını kaybetmektedirler. Uzak Doğu dinlerinde Maya olarak sembolleştirilen veya yalan dünya ile anlatılmak istenen manalar, bu empoze edilen obsesif sanal gerçeklik uygulamalarına dikkat çekmektedir. Yoksa yeryüzü veya alemimiz, tekamülümüz için çok kıymetli ilahi bir lütuf olan cevherlerle bizlerle işbirliği yapmak için eşsiz cömertliği ile hazırdır. Bu ilahi işbirliğinin ilahi bir hizmetkarı olabilmenin tek yöntemi de her türlü fiziksel veya fikri seviyedeki köleliklerimizden, sarhoşluklarımızdan kurtulma faaliyetlerimizdir. Buradaki en önemli sorun, sanal gerçekliklerle çevremiz sarılıyken objektif gerçekliği nasıl algılayacağımızdır. Şayet uyutulmuşsak birileri tarafından bizlerin düşüncelerine gerçekler yalan, yalanlar ise gerçek olarak aktarılarak asırlardır baskı altına alınmışsa, neyin gerçeklik olduğunu, obsesif bir etki altında olup olmadığımızı nasıl anlayacağız? Ahlaktan bahsedenler ahlaksızsa, kölelik sisteminin işbirlikçileri din adamı maskesi takmışlarsa, vatansever kimliğinde karşımıza çıkanlar hainse ve bizler de böyle bir sistemin parçaları olarak büyütülmüşsek, gerçekleri yalanlardan nasıl ayırabiliriz? Bu empozisyon tehlikesini aşağıdaki sanal bir örnekle biraz daha detaylandıralım. Düşünün ki herhangi bir toplulukta hırsızlığın adı beceriklilik olsun. En becerikli hırsıza ödüller verilsin. En değerli eşyaları çalanlar takdir edilsin. Hatta manevi kavramlarda hırsızlık kültürüne göre putlaştırılarak bu putlar adına ritüeller gerçekleştirilsin. Devletin malı deniz, yemeyen domuz anlayışı yaygınlaşsın. En başarılı hırsızlar, vakıflar, dernekler, uluslararası organizasyonlar kurarak çaldıklarının çok küçük bir kısmı ile asıl sahiplerine sadaka dağıtsın. Ve bu faaliyetlerinde ilahlar tarafından ödüllendirileceği çocukluktan itibaren topluma sürekli empoze edilsin. Din veya beceri kisvesi altında saklanmış kölelik sistemine karşı çıkanların da ilahlar ve onların temsilcileri olan yöneticiler, din adamları, ruhbanlar tarafından cezalandırılacağı sürekli anlatılsın. Hatta ne olur ne olmaz diyerek kendi dilinize çeviremezsiniz. Günahtır söylemiyle ilahi vahyi okuma yetkisi de bir zümrenin tekeline verilmiş olsun. Bu toplumda doğmuş bir çocuğa siz hırsızlığın kötü olduğunu ya da gerçek anlamda ahlakı nasıl anlatabilirsiniz? Yanıt Ahzab suresinde çok sade ve anlamak isteyen herkes için çok net. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Ashab suresi. Ey peygamber, Allah'tan kork ve küfre batmışlarla münafıklara boyun eğme. Kuşkusuz Allah alim ve hakimdir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah yapmakta olduklarınızdan en iyi biçimde haberdardır. Allah'a dayanıp güven. Vekil olarak Allah yeter. Derin bir toplumsal hipnotizma altında isek veya sübliminal etkilerle irademize sürekli müdahaleler yapılıyorsa, uyanmamız bile hipnotizörün parmak şıklatmasına bağlı ise, okuduğumuz kutsal kitapları, dinlediğimiz gerçeklik bildiricilerini anlamamız mümkün değildir. Günümüzde özellikle basın yayın organlarından birçoğu toplumsal yönlendirmenin en önemli aracı olarak kullanılmaktadır. Bir kanalda vahşet seyrederken acı çeken izleyici 10 saniye sonra bir komedi programında gülebilmektedir. Tamamıyla duygusal karmaşa ve duygusal denge bozukluklarına yol açan bu tür uygulamalar, beşeri yapının giderek duyarsızlaşmasına ve ilahi gerçeklerden uzaklaştırılmasına, düşünce üretebilme ve akıl melekesini kullanabilme yeteneklerimizin giderek daha da körelmesine neden olmuş ve birçok ülkede kitleler şiddete kolayca yönlendirilebilen bir galeyan sürüsü haline dönüşmüştür. İşte her topluma peygamberler aracılığıyla ulaştırılan ilahi vahiy kaynaklı bilgiler, insanlığın bu derin hipnoz halinden uyanabilmesi için tek gerçek çıkış yoludur. Yeter ki üzerimizdeki, şuurlarımızdaki, yüzyılların çıkar ilişkilerinden oluşan egosal kabukları, anlayışları aşabilirim. Kesin olan bir gerçek var ki uyanmak istemeyeni uyandıramazsınız. Uyanmak istemeyen ilahi mekanizmanın zorlayıcı etkileriyle eninde sonunda bir gün çektiği ızdıraplarla nefsani maddesel doyumsuzlukların verdiği acılar içinde kıvranarak istese de istemese de uyanma isteğinin kıvılcımları ile tanışacaktır. Bu isteğin harekete geçmesi kimileri için bir yıl, kimileri içinse 1000 yıl olabilir. Ancak eninde sonunda...
Astor, buyurun. Hem de sizi biraz dinlendirmiş olayım. Değerli arkadaşlar, Aslı Hocam okurken el kaldırarak sorularınızı, eleştirilerinizi ya da katkılarınızı sunabilirsiniz. Bizim yöntemimiz o bölümü tamamen okuyup sonra üzerine konuşmuyoruz. Doğrudan cümleler üzerinden el kaldırdığımız anda söz isteyip yorumlarımızı yapabiliyoruz. Dileyen arkadaşlarımıza da memnuniyetle mikrofon talep ederlerse mikrofon verebilirim. Buyurun Aslı Hocam. Bu arada Aslı Hocam sizin sorularınız varsa siz de sorun. Yani okuyorum diye şey yapmayın. Sorularınız vardı çünkü biliyorum daha önce sormuştunuz. Onun için söyledim. Buyurun lütfen.
Evet. Benim sorularım var ama okurken metne çok yoğunlaşıyorum. Kaçırabiliyorum o kısımları. Benim zaten sorum şöyle daha ilk sayfadaki şu cümleyle başlıyor. Yani eskiden vazgeçmeden yeniye kavuşamayız cümlesinde şimdi insan aklına şu geliyor. Yani madem hani demin de bahsetti biz bu yanlış öğretilmişliklerin zaten içinde büyümüş bireyleriz. Bunları fark edip uyanma dediğimiz şeyin olması mesela nasıl mümkün oluyor? Hakikaten orası benim için çok büyük bir muamma. Çünkü zaten biz onun içindeyiz. Ben bunu en çok mesleğimde yaşıyorum. Ben korkunç bir eğitim sistemiyle yetiştirildim mesela, eğitildim. Ve şimdi ben bir öğretmenim. Şimdi ben öğrencilerime tabii ki gördüğümü aktarabiliyorum. Yani nasıl diyeyim, ben nasıl bir muamele gördüysem ancak onu yapabiliyorum. Ya tabii ki hani farkındalıklarımız arttıkça bunları değiştirmeye çalışıyoruz ama ya buradaki cümle o kadar etkileyici ki yani eskiden vazgeçmeden yeniye kavuşamayız. Eskiden vazgeçmenin yöntemi ne olacak? Yani birdenbire her şeyi silmek şeklinde değil herhalde bu. Buralar mesela benim için zor yerler.
Yok, onda bu bahsettiğin sorunun çözümü aslında en kolay çözüm. Şöyle ki en kolay çözüm. İster 5000 yıllık kadim Türk töresi değil. Bakın samimiyetle söylüyorum. Mesela Türk töresinin 33 kuralıyla Kur'an'ın muhkem ayetleri ilginç bir şekilde birbiriyle çok örtüşür. Burada bütün kutsal metinlerde konmuş temel kurallar var. İlk okuduğunuz bölümde vardı. Yalan söyleme, çalma, aldatma. Bunun içerisine zina da girer. Diğer türlü aldatma da girer. Verdiğin sözü tut gibi. Şimdi eğer bu temel dedikodu yapma, mesela Kur'an'daki en büyük günahlardan biri dedikodudur. Dedikodu yapma gibi bu temel ahlak ya da muhkem ayetlere uyduğumuz zaman zaten kendiliğinden doğru yöntemler karşınıza çıkmaya başlıyor. İster ilahi rahmet deyin, ister ilahi lütuf deyin. İşte sanırım bir doğu mistisizminde geçiyordu bu cümle. Öğrenci hazır olunca der, hocası karşısına çıkar. Burada hocası ya da mürşidi ya da öğreticisi ne derse karşısına çıkarın anlamı şudur. Eğer talep eden yalan söylerken yalanı bıraktıysa ya da verdiği sözleri tutmak için aşırı bir özen gösterebiliyorsa ya da dedikoduyu bıraktıysa bu varlığın kendi nefsinde incelmelere, gelişmelere diyelim daha doğrusu yol açar. Doğal olarak da ilahi rahmet onun ihtiyacı olan bilgiyi bazen bir insan, bazen bir kitap, bazen bir doğa olayı, bazen bir bal arısı ya da sincap bile öğreticisi olabilir kişinin. Önemli olan o muhkem ayetler dediğimiz ya da insani etik değerler dediğimiz ya da işte 33 Türk töresi dediğimiz o ilkeleri hayatımıza ne kadar geçirebilirsek ihtiyacımız olan bilgi de kendiliğinden karşımıza çıkacak ve açılacaktır. Dolayısıyla eskiden vazgeçmek diye tarif ettiğimiz şey bu toplumsal ya da bireysel alışkanlıkları yani yanlış alışkanlıkları örneğin dedikodu yapmak, hastalık halinde, verdiğimiz sözü tutmamak, hastalık halinde şu anda toplumların en büyük hastalıklarından bu ikisi verilen sözün tutulmaması ve dedikodu yapmak. Bunun gibi bunları bırakmaya başladığımız zaman zaten eskiyi yavaş yavaş terk ederiz. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu? Bu arada Durmuş Hocam da söz istemişti.
Evet, benim soruma yanıt oldu. Çok da güzel yanıt oldu. Çok teşekkür ederim. Sanırım buradaki insanın şu muhteşem bilgi karşısındaki inadı yine ona öğretilen şeylerle. Yani ilahi kitapları bize gerçekten o kadar yanlış anlatmışlar ki hep sonrasını şekillendirecek sonrasının vaadiyle o emirlere burada uymanın insanda yaratacağı o muhteşem şeye inanmaktan uzaklaştırmışlar. Sanırım bu çok sirayet etmiş içimize ve ben bunu bu kadar iyi bilmeme rağmen bakın hala soruyorum. Yani nasıl olacak? Çünkü o değildir herhalde ya. Yalan söylemeyince, dedikodu yapmayınca değildir. Benim bir şey yapıyor olmam lazım bilgisi. Gerçekten en çok mücadele etmemiz gereken bilgi olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Estağfurullah Aslı Hocam. Siz de farkındasınız zaten. Sizin hayatınızda ben sizi ailecekte tanıdığım için söylüyorum. O tabii ki bizler için bir onur sizleri tanımak. Fark ettiyseniz İbn-i Sina'nın Mantık Bilimi Metodolojisi kitabı binli yıllarda yazıldı. Siz enteresan bir şekilde bu kitapla yeni yeni tanıştınız. Demek ki sizde bir değişim var oldu ki bu kitap karşınıza bir fırsat olarak çıktı. Bunu da bir müşahede örneği olarak alabilirsiniz. Buyurun Durmuş Hocam. Durmuş Bey'i duyuyor musunuz arkadaşlar?
Duyamıyoruz.
Duymuyoruz.
Durmuş Hocam, biz seni duyamıyoruz. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımıza tekrar hoş geldiniz diyelim. Selahattin Başkanım hoş geldiniz. Sizi aramızda görmekten keyif aldık. Fatih sen de hoş geldin amcam. Bazı isimleri tam okuyamıyorum ama bütün arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyelim. Durmuş Bey sanırım iletişim sorunları yaşadığı için odadan ayrılıp tekrar dönecek. Evet, başka sorusu olan yoksa Durmuş Bey gelinceye kadar okumaya devam edelim isterseniz. Selahattin Başkanım, size de mikrofon gönderiyorum. Buyurun Aslı Hocam, Durmuş Bey gelinceye kadar şey yapalım. Devam edelim okumaya.
Ancak eninde sonunda ilahi sistemin her yaratılmışa nasip ettiği varlığın iç yapısında bulunan ilahi cevher, varlığa ben kimim sorusu ile uyanma ihtiyacını hissettirecektir. Bu nedenle ilahi bilgi uyanma ihtiyacını hisseden ya da arada sırada hipnotizörlerin etkisinden kurtulup ilahi esintiyi hissedebilenler için bir şeyler ifade edecektir. Günümüz dünyasında mutlu, huzurlu, dengeli bir hayatınız varsa ve hayatınızda İsrafa yer vermeden fedakarlık yapabiliyorsanız siz bir evliya adayı olabilirsiniz.
Aslı Hocam.
Yoksa buyurun.
Durmuş Hocam'ı da dinleyelim, tekrar geldi.
Tekrar hayırlı geceler. Sesim geliyor mu şu anda, bir kontrol edeyim.
Geliyor.
Benim internette sıkıntı olabilirdi. Şimdi esasında başta sormam gereken bir şeyler vardı. Organizasyon ve kişilerin böyle nasıl söyleyeyim? Bak o kavramı kaçırdım. Yani biliyordum ama unuttum. Tam bu noktada kişinin kendiliğinden gelen, yani özgürlük kavramını burada kullanayım. Veya iradesini kullanma veya bilinç hali de diyebilirim. Tam bu noktada nasıl olması gerekiyor? Bugünkü dilimize pelesenk ettiğimiz bir şey var hocam. Buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Ahlak üzerinden bir tanımlama yapıldığı zaman sürekli olarak batıya bir vurgu yapılır. Onların çok ahlaklı olduğundan dolayı bizim ise ahlaksız olduğumuzdan bahsedilir. Biraz önceki söylediğiniz işte her bir şeyin bizde olduğunu söylüyorum. Biraz önceki bütün bu saydıklarınızın ben insanın veya insanlığın bir ortak değeri olarak görüyorum. Yani bu insanın bir ortak değeridir. Ve bütün insan bunun üzerinde kendini, hayatını veya yaşamını bunun üzerine inşa eder diye de düşünüyorum. Tabii bu ara ara sapmalar, ara ara unutmalardan hasıl olan veya işte nefsin veya heva hevesin de devreye girmesiyle birlikte seçim veya tercih noktasında da şey yapılıyor. Tam bu noktada gerçekten Batı çok ahlaklı, biz ahlaksız mıyız hocam? Yani bu noktada biraz önceki anlattıklarınız da zaten ahlakın tanımı içerisine girer diye de düşünüyorum yani. Şimdi bu noktada bunun ikisinin bir karşılaşmasını, kıyaslama değil hocam, karşılaşmasını yaptığımız zaman birini biz överken kendimizi niye yeriyoruz? Yani o bir hakim olduğu için mi? Ya teknoloji anlamında veya bir gücü olduğundan mı bunu yapıyoruz? Ki bu da zaten hani sömürgeyle birlikte elde edilen şeylerin hasılası olarak. Peki bundan nasıl kurtulunacağız hocam? Bu düşünce, insan zihni burada bir kirlenme yaşıyor veya kirletiliyor. Tam bu noktada buradan nasıl kurtululması gerekiyor?
Şimdi Durmuş hocam, Batı ahlaklıdır, işte Doğu ahlaksızdır demek çok yanlış. Bir takım kişilerin yaygarası çok çıkıyor diye Doğu'da işte ahlak yok da Batı'da ahlak var anlayışı gerçekten yanlış. Ha şu var, özellikle Batı açısından söyleyeyim. Yani insanları cezaların caydırıcılığıyla doğru davranışa itiyorsanız bu ahlak değildir. Bu kuraldır. Şimdi İslam öğretisinin, Kur'an'ın, birazdan zaten ana başlıkta da var, seçme özgürlüğüne saygı diye, eğer birine kırmızı ışıkta geçersen arabana el koyarım derseniz o hayatta kırmızı ışıkta geçmez. Ama kırmızı ışıkta geçmeni senin vicdanına bırakıyorum, bu bir başkasının hakkını ihlal etmektir, vicdansızlık yapma derseniz toplumun çoğu kırmızıda geçebilir. Batı'daki ahlak olarak gördüğümüz şeyin çoğunluğu çok ağır yaptırımlardan kaynaklanır. Yani yola bir çöp atmanın cezası hakikaten ağırdır. Ya da yaya geçidinde yayaya yol vermemenin diye. Fakat organizasyonel anlamda baktığınız zaman Batı, Doğu'ya kıyasla, buna kendi ülkemizde dahil olmak üzere bütün Doğu'yu kastederek söylüyorum, ahlaksızlığın ve vicdansızlığın vücut bulmuş halidir. Lütfen yanlış anlamayın, organizasyon anlamında söyledim. Sömürgeciliğe bakın. Daha bu adamlar 1200'lü yıllarda bunların ataları yamyamdı. Vatikan kayıtlarında var, Haçlı seferlerinde Anadolu'da çocuk yediklerine dair belgeler var. İnsan yemişler yani. Bu adamların ataları bunlar. Sömürgeciliği, Fransa'nın Cezayir'de yaptığını, Amerika'nın bütün dünyada yaptıklarını, Irak burnumuzun dibinde neler yaşandığını biliyoruz vesaire vesaire. Sadece Batı'yı ahlaklı bize göstermeye kalkan Soros medyası ve aydınımsı diye bizim tarif ettiğimiz bir güruhun sesinin çok çıkmasından başka da bir şey değil. Bu bir algı yönetimi. Asla böyle bir şey yok. Bu işte teknolojik olarak ilerlemiş ülkeleri ahlaklı zannetmek, hiç kimse kusura bakmasın, cehaletten başka bir şey değil. Belgeler çünkü bambaşka şeyler anlatıyor. Ama ortalama sosyal yaşantıda, işte ya Almanya'ya gittim kimse yere çöp atmıyor. Türkiye'ye geldim birçok kişi yere çöp atıyor. Sebebi belli. Oradaki kuralın yaptırımı çok ağır. Aynı Alman Türkiye'ye gelince gözümle gördüm yere çöp atıyor. Yani bunların tanığıyım, samimiyetle söylüyorum. Oradaki dayatmacı kuralların insanların davranışlarındaki yansımalarını biz ahlak olarak görmüyoruz, çıkarcılık olarak görüyoruz. Benim düşüncem bu konuda. Yanıldığımı söyleyen arkadaş varsa. Tabii bir de orada mahalle baskısı dediğimiz, yani bir kişi söz verir de ya da randevu verir de randevusuna uymazsa çok temel ahlak kuralları konusunda ciddi bir mahalle baskısı var. Burada da bizim hatamız şu, hala hoşgörü sınırlarımızı ahlak kurallarıyla sınırlamayı öğrenemedik. Bizim toplumumuzdaki seçme özgürlüğümüz, toplumun bir kısmı duygu sömürüsü olarak kullanıyorsa, yani benim akrabam diye birinin yalan söylemesini hoş görüyorsam ya da herhangi bir yanlış davranışını, sözünü verdi tutmadı. Batı'da böyle bir şey yapma şansı yok adamın, bir daha yüzüne bakmazlar. Çünkü verilen sözün tutulmaması diğerinin çıkarına ters düşer. Ama biz maneviyatı öncelemediğimiz için, insanı öncelediğimiz için bu ilkesel olarak doğru duruşumuz davranışlarımızda yanlışa sebep olduğu için, ya tamam hoş görelim bu defa böyle oldu deyip hoşgörümüze, merhametimize sığınanlara karşı mahalle baskısı yapmadığımız için, yani yalan söyleyen adama bir daha selam vermeyin, bakın bakalım bir daha yalan söylüyor mu? Bunun gibi. Bilmiyorum Durmuş Hocam yanıt oldu mu? Gamer Bey bu arada söz istedi sanırım.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de aslında konuyla ilgili yaşamış olduğum bir olayı kısaca anlatmak isterim. 2000'li yıllarda İsveç'e gitmiştim. Trafikte hiç kimse kimseyi geçmiyordu. Yani hız sınırının 10 kilometre ilerisinden daha ileriye gitmiyorlardı. Her türlü kurala uyuyorlardı. Ve ben bunu görünce merak ettim. Dikkatimi çekti ve sordum İsveçli'ye. Bizim şimdi biraz daha hızlı gitsem ne olur dedim. Hiçbir şey olmaz dedi. Peki o zaman niye gitmiyorsun dedim. O kadar çok bir ceza yeriz ki dedi. Geçenlerde eşim yemişti. Daha hala ödemeye çalışıyoruz gibi bir şey söylemişti. Dolayısıyla yani kesinlikle katılıyorum Ali İhsan Bey size. Teşekkür ederim.
Evet. Dolayısıyla Batı ahlaklı diye bir şey yok. Batı'nın verdiği sözü tutmasının sebebi de çıkarcı akılcılık ve verilen söze tutulmazsa diğerlerinin çıkarına zarar verdiği için böyle bir şeyi hiçbir zaman yapmazlar. Ya da aynı şekilde çok yanlış anlaşılan, işini düzgün yapıyor. Evet, işini düzgün yapıyor çünkü menfaati onu gerektiriyor. Ama aynı Batı, gördüğümüz genel anlamda baktığımız zaman Afrika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da özellikle hangi ahlaksızlıkları, o çocuk yaşta Tayvan'da mıydı, Tayland'da mı, Tayland mı bilmiyorum, genel evleri, çocuk genel evleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Müşterileri de kimler belli. Çoğu Batılılar. Ya da işte Amerika'da en son ortaya çıkan Epstein denen iğrençlik. Ya da işte bir kilisenin altında bulunan tünellerdeki çocukları olan, şimdi ortamın şeyini düşürmeyeyim diye detaylandırmayacağım, İğrençlikler. Bunu Anadolu'da hiçbir yerde göremezsiniz. Hiç kimse kusura bakmasın. Böyle bir şey de görürse zaten millet öyle bir şeyi, neyse biliyorsunuz o zaman Türk töresi devreye girer falan filan, konuyu uzatmayalım. Ne, bilmiyorum sorunsa yanıt oldu mu Durmuş Hocam?
Oldu Ali Sen Hocam da. Yani biraz önceki Kamer Bey'in verdiği, yani şöyle söyleyeyim, bu entelektüel okur, yazar, çizer istisnaları hariç tutuyor. Şimdi bir anlatı gerçekleştiriyor ve ahlak üzerinden veya sizin bu tanımlama üzerinizde modelleme olarak veya örneklik olarak Almanya'daki bir şahit olduğu bir şey iyi Onun yanında başka bir şeyi de kritik etmek için yani veya karşı karşıya kötü olarak tanımlıyor. Bu da kendi coğrafyasına ait bir tanım. İşte tam bu noktada ben bunu çok merak ediyorum. Bunu, bu sebebi, bunu neyse işte o psikolojik olarak veya ne sebep itiyor da bunu alıyor. Bunu böyle tanımlıyor ve bunu konferansta yapıyor.
Ve durmuş
çok
durmuş hocam. Bir şey.
Bilmiyorum.
Batı'nın ahlakı nasıl çıkara dayalıysa biz de o televizyonda göbekli Batı hayranı arkadaşların anlattıkları Batı özentili cümlelerin arka taraflarında da mutlaka bir çıkar vardır. Batı'nın ahlakı çıkar odaklıdır. Batı'nın çıkarına dokunduğun zaman ne ahlak kalır ne neyse ahlak, hatta iş vahşete kadar dönüşür. Ki bunun birçok örneğini görmüşüzdür. Anlatmamıza gerek yok. Az önce özetledim, dinlendirdim. Batı'nın çıkarına dokunmadığın sürece ahlaklıdır. Çıkarına dokunduğun anda, yani Batı'nın ahlakı kendi korumak içindir. O anlamda söylüyorum.
Teşekkür evet. ederim Ali Seyir.
Hatta bu konuda Durmuş Hocam akılcılık, rasyonalite falan diye anlatılır ama o da akılcılık değildir. Çıkar odaklı bir zekayı maalesef rasyonalite diye de bize yutturdular. Evet, bizim aydınımsılarımızın bu takıntısı ama belgeler ve tarih bunun tam tersini söylüyor. Evet, Aslı Hocam devam edebiliriz. Bu arada Ufuk Bey ve diğer arkadaşlara ben mikrofon gönderdim ama sanırım müsait değiller. İsteyen arkadaşımız tekrar mikrofon talep edebilir. Buyurun Aslı Hocam.
Selahattin Bey mikrofon talep olmuş Ali Sen Bey.
Ben Selahattin Başkanım'a mikrofon gönderdim ama herhalde alamıyor. Çünkü talep etmeden önce de ben göndermiştim. Şu anda tekrar gönderdim. Zamanı ve ortamı müsait olan arkadaşlarımızın katkıları bizler için çok değerli. Selahattin Başkanım, sana tekrar mikrofon gönderdim. Eğer göremiyorsan mikrofon şeyini, istersen bir odadan ayrılıp tekrar gel. Evet, Aslı Hocam devam edelim.
Tamam. Günümüz dünyasında mutlu, huzurlu, dengeli bir hayatınız varsa ve hayatınızda israfa yer vermeden fedakarlık yapabiliyorsanız siz bir evliya adayı olabilirsiniz. Yoksa mutlu, huzurlu ve keyifli bir hayat sürüyor olmanız insan olarak doğruları yaptığınızın garantisi olmadığı gibi bir fikri sarhoşluk içerisinde, hayal aleminde yaşadığımızın da göstergesi olabilir. Örnek olması açısından durumumuz açlıktan ölmek üzere olan bir çocuğun başında bekleyen akbabanın fotoğrafını çekerek ödül alan fotoğraf sanatçısından farksız değildir. Ve eğer ödül sarhoşluğu içinde mutlu ve huzurluysanız birisi size çıkıp peki fotoğrafı çektikten sonra ne yaptın, çocuğa ne oldu sorusunu sorabilir. Şayet herhangi bir şekilde mutsuzluk, huzursuzluk yaşıyorsanız, içsel anlamda acı çekiyorsanız bu durum uyanma ihtiyacını hissetmeye başladığınızın ve ilahi lütufla tanışmak üzere olduğunuzun belirtileri olabilir.
Aslı Hocam.
Bu durumda
Aslı Hocam.
Buyurun.
Durmuş Hocam, aslında sorunuza muhteşem bir örnek oldu. Bu fotoğrafçı hikayesi gerçek bir olaydır. Bir Batılı fotoğrafçı Afrika'daki açlığı görüntülemek üzere işte Afrika'da belgesel çekiyor fotoğraflarla. Ve açlıktan ölmek üzere olan bir çocuğun başında bekleyen akbabalarla fotoğrafını çekiyor. Ve o fotoğraf o yıl çok büyük ödüller aldı. Yine bir konferansında, bu gerçek bir olay, lütfen araştırın. Bir tanesi gene işte fotoğraf gösteriliyor falan filan. Seyircilerden biri kalkıyor bu fotoğrafçıya, el kaldırıp soru soruyor. Diyor ki fotoğrafçıya, peki sonra çocuğa ne oldu?
Fotoğrafçı bomboş soruyu sorana bakıyor boş gözlerle. Anlamadım diyor. Oradaki seyirci diyor ki tamam fotoğrafı çektiniz de sonra çocuğa ne oldu? O fotoğrafçının akıbetinden Allah bizleri korusun. Hiçbir şey yapmamış, çekmiş gitmiş. Sonrasında onun yaşadığı bir takım travmalar var, anlatmaya gerek yok. Batı'nın dayatmacı ahlakına bu olay güzel bir örnektir Durmuş Hocam. Onu paylaşmak istedim. Buyurun Aslı Hocam.
Bu olay sanki bizim hipnotize olma derecemize de bir şey. Yani o kişi çıkana kadar bu soruyu hiç kimsenin sormamış olması. Ama o sorudan sonra da herkesin bir anda hani o gerekli tepkiyi göstermesi de çok ilginç bir şey gerçekten. Devam ediyorum. Bu durumda yapılması gereken ilk doğru davranış kendinize dur demenizdir. Kendinize dur diyebilecek iradeyi gösterebildiyseniz eğer bir gününüzü kendinize ayırın. Hiç kimseyle görüşmeden, hiçbir iletişime girmeden dağ başında bir mağara kadar etkilerden uzak kalabileceğiniz bir ortam bulun. Gerekirse yazarak sorularınızı ve sıkıntılarınızı somutlaştırın. Gerçek ihtiyaçlarınızı da sorunlarınızın altına yazın. Karşılayamadığımızda bize acı çektiren ihtiyaçlarımızın karşılanması durumunda bunun kimlere hizmet edeceğini tespit ederek ihtiyaçlarınızın gerçekliğini anlayabilirsiniz. Nihayetinde herkesin tek ulvi ihtiyacı vardır. Kendini bilmek, tekamül etmek ve Rabbini bilmek. Diğer tüm ihtiyaçlar yukarıdaki gerçek ulvi hedefe ulaşmak için çıkılan yolculuğumuzda yanımızda bulundurmamız gereken dünyevi azıklardır. Bu kitap gerçek ihtiyaçlarımız konusunda bizi sürekli bilgilendiren Kur'an ayetlerinin sosyal durumlarımıza göre ruh bilim felsefesiyle yorumlanmasını içermektedir. Sosyal durumumuz ne olursa olsun kendimizi nasıl tanımlarsak tanımlayalım, tüm tatmin ihtiyacı içerisinde olunan haller gerçek ihtiyaçlarımızın farklı incelik seviyelerinde ortaya çıkmasından başka bir şey değildir. Kur'an'da güzel ahlak, vazife sezgisi hazırlığı yolunda neler yapmamız, alacağımız önlemler konusunda çok sade, açık ve her okuyanın kolaylıkla anlayabileceği net bilgiler bulunmaktadır. Dolayısıyla kendimizi nasıl tanımlıyorsak, mesleğimiz, sosyal konumumuz ne olursa olsun, nasıl yaşamamız gerektiği gayet açık ve özellikle de herkesin anlayabileceği bir şekilde Kur'an'da bildirilmiştir. Kur'an'ın önceki kutsal kitaplardan en önemli farkı, her beşeri realiteye hitap edebilecek seviyede bir bilgi sistemine sahip olmasıdır. Buyurun Durmuş Bey.
Alisson Hocam, burayı lütfen açar mısınız? Yani biliyorsunuz malum şöyle bir klişe vardır. En çok okunan kitap Kur'an'dır denilir. Peki nasıl oluyor da rehber olacak kurucu ve düzenleyici ayetlerin işlevsizliği ve fonksiyonsuzluğu nasıl oluyor da arka plana itiliyor? Arka plan derken yani hayatın kendisinden dışarı atılıyor. Ve atılıp yerine ne konuluyor? Tamam, bu tanımlamalar güzel. Herkesin ortak olarak evet diyeceği şeyler. Tam bu noktada burayı lütfen açar mısınız? Biz neyi önemsizleştiriyoruz diyebiliriz? Neyi yani önceliyoruz diyebiliriz? Biraz önce birçok noktalara değindiniz. Ama tam bu noktada Kur'an'ın kişiye rehber hem kurucu ve düzenleyici olarak hayatın dışında tutulup hayatın dışında tuttuğunu bildiği halde ben hala Müslümanım demesi doğru bir tavır mı? Doğru bir tarz mı? Gibi gibi. Umarım hani anlatabilmişimdir. Tamam. Bir şeye öncelememiz gereken bir şeyin hakikati bağlamında bir şeyi anlatıyorsunuz. Kabul ediyorum. Başım gözüm üstüne.
Durmuş Hocam.
Bundan sonrası niye öyle olmuyor hocam? Niye? Ne oluyor da ben bildiğim halde bu ayeti
hayatıma uygulamaktan israf etmeye devam ediyorum. Efendim, insan insan ilişkilerinde aldatabiliyorum. İnsan insan ilişkilerinde eşime yalan söyleyebiliyorum. İşte çocuğumun üzerinde kendime ait olan çocuğumun isteğini görmemezlikten gelerek onun üzerinde baskı kurabiliyorum. Daha da çoğaltabilirim. Tam bu noktada. Ne oluyor hocam? Buyur.
Durmuş hocam, odanın girişinde var mıydım bilmiyorum. Bir kısa bir açıklama yapmıştım. Kur'an en çok okunan kitap değil. Bu konu bizi yanıltıyor. Ha, en çok nakarat gibi tekrar edilen metinleri içeren kitap diyebilirsin. Çünkü bazı ben onu hep aklını, beynini kendi eliyle yakan insanlar diyorum. Adam oturuyor diyor ki bilmem ne ayetini bin defa söylersem falan filan, bilimsel olarak da bu mümkün, bunun da açıklaması var. Bin defa bir şeyi tekrar ederseniz kafayı yersiniz. Yani bırakın sevaba girmeyi, bir de beyninize zarar verirsiniz. Her şeyimde de söylerim, 30'u geçmesin tekrar ettiğiniz neyse ne. Birincisi bu, ikincisi yüzyıllardır Müslümanlara kurulan korkunç bir tuzak var. Efendim işte Fatiha'yı bilmem ne kadar okursam bütün günahların affedilirmiş de falan da filan da, Kur'an'ı hatmetmiş gibi olurmuşuz da falan. Külliyen yalan, külliyen iftira, külliyen ahlaksızca, Kur'an ahlakı anlamında söylüyorum, toplumsal ahlak anlamında söylemiyorum, Kur'an'a atılan bir iftiradır. Fatiha'yı 7 defa okuyunca Kur'an'ı hatmetmiş gibi olacakmışım ya da 77. Adam öyle ahlaksız ki Allah'a akıl veriyor. Yani Kur'an'da eğer Fatiha'yı 7 defa okuyunca Kur'an'ı hatmediyorsam ben diğer ayetlere, surelere ne gerek vardı? Allah bilmemiş, o cahil bilmiş ama çözmüş işi. Böyle bir ahmaklık olamaz. Bu ve benzeri rüşvet odaklı bir İslam anlayışının, rüşvet derken cennet rüşvetiyle kandırılarak efendim falan şeyi şu kadar bilmem ne yaparsan bütün günahların affolur. Külliyen yalan. Böyle bir salaklık yok. Her altı yedikten sonra ben işte bilmem neyi bilmem ne kadar okuyayım ya da iki cami yaptırayım günahlarım affolur. Yok böyle bir şey. Kur'an'ın hiçbir yerinde bulamazsınız. Ve en önemli konu onun için ben Mervan bin Hakem, Halife Osman ve Muaviye'nin İslam dünyasının bugünkü haldeki acı tablosunun mimarları olduğunu lütfen İslam tarihinden araştırın. Eğer, neyse detaylarına girmeyelim, konumuz İslam tarihi değil. Ve tabii bu arada nöromarketing var. Yani israf konusunda adamlar bilimsel yayınlar yapıyorlar. Sizin gözünüzdeki büyümenin hangi seviyede olduğu, efendim vücut ısınızın hangi durumlarda, hangi renkte, nereye çıktı? Hangi müziğin, hangi frekansın sizin alışveriş güdünüzü ya da gelecek kaygısı oluşturacağına kadar bilimsel çalışmalar yapıyorlar laboratuvarlarda. Bunu biliyorsunuz sezgiselakil.com sayfasında Işık Hanım nöromarketing konusunda bu konuların bilimsel yayınlarını paylaşmıştı. Böyle baktığınız zaman hiç kimse kusura bakmasın. Bir de inandım dediği, ben bir ara merak ettim, meslek gereği bir istatistik çalışması yaptım. 200-300 kişiye sordum. Bunların içinde 3-5 defa hacıya gidenler de var. Kur'an'ı hiç okudun mu baştan sona diye? Yok. Durmuş kardeşim. Okuyan yok Kur'an'ı. Kaldı ki garibim Müslüman niyetlenip okumaya kalksa da Fatiha, Bakara, Ali İmran anlamsız bir dizilim ve anlaşılmayı çok zorlaştıran böyle bir Kur'an kitabı yüzyıllarca gelmiş duruyor. Çok şükür bazı alimlerimiz sayesinde iniş sırasına göre Kur'an ayetleri tekrar kitaplaştırıldı da Türkçe olarak. Çünkü hiçbir kitabı bir baştan, bir ortadan, bir sondan, sonra tekrar ortadan, sonra bilmem bir daha sondan okuyarak anlayamayız. Sorun burada. O yüzden odanın girişinde bunları detaylandırmıştım. Eğer Alak suresinden okumaya başlarsak iniş sırasına göre Kevser suresine kadar Kur'an-ı Kerim temel ilkokul eğitimini verir. Kur'an eğitim açısından söylüyorum. Ve bireyi inşa eder. Ve der ki buraya kadar olan yaplara ve yapmalara uyarsan işte Kevser diye
tarif edilen sevinç, mutluluk ve huzurun sınırsız bir şekilde senin hayatına girer diye Kur'an söylüyor bunu. Sorunumuzun kaynağı bu diye düşünüyorum Durmuş Hocam. Odamızın girişinde bunları zaten paylaşmıştım. Ama en önemli sorunumuz bugün kimyasallar, eksik sağlıklı etken maddeli gıdalarla beslenip beynimizi kullanamayışımız, beynimizi yeterince besleyemeyişimiz. Bu da bilimsel yayın. Hibrit gıdalarda çok ciddi bir sağlıklı etken madde eksikliği var. Beynini beslemiyorsan o beyin nasıl işe yarayacak da kendine çözüm üretecek? Subliminal mesajlar ve nöromarketing. Dolayısıyla toplum olarak biz bırakın Kur'an'ı, ortalama bir kitabı bile anlayabilmemiz için acilen hibrit gıdalardan kurtulup ata tohumlarına dönmemiz gerekiyor. Nöromarketing konusunda savunma sistemlerimizi kurmamız gerekiyor iradi anlamda. Bunları yapmadan hiç kimse kusura bakmasın. Bunları yapmayan zaten bu cehennem, bu hayatta yaşıyoruz zaten. Ayrıca bir cehennem aramamıza gerek yok. Düşünün ki beyin yeni bir şey öğrendi. Kur'an'ı aldı Müslüman, okuyacak Alak suresinden itibaren. Beyin diyor ki aa ne muhteşem bilgi. Hadi ben bunu öğreneyim. Bana diyor vücuda hadi şey gönder. Biraz fosfor, işte kalsiyum, potasyum falan gönder. Şu ayetten okuduğumu anlayayım. Beyinde bu gıda yok ki. Anlama şansı yok. O yüzden bu nöromarketing konusunu çözmediğimiz sürece, bu hibrit gıdalardan kurtulmadığımız sürece bizim bırakın Kur'an'ı okuyup anlamayı, ortalama bir ilkokul kitabını bile okuyup öğrenme şansımız yok. Papağan gibi tekrarlarız. Hani Kur'an'ı şimdi yapıyoruz ya, bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı akşama kadar, hatta çoğunu da anlamadan. Rabbim bize ne demiş, nasıl bir yaşam bekliyor ya da nasıl bir insan kurgulanmış, yormamaya devam ederiz. Yaşadığımız şeyde manzara aynen bu. Ama tekrar söylüyorum, gıdalardaki eksikliği ve nöromarketing saldırısına çözüm üretilmeden gidişimiz gidiş değil diyeyim Durmuş Hocam. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldu. Erkut Hocam hoş geldiniz bu arada. Buyurun Aslı Hocam. Aslı Hocam duydunuz mu beni? Arkadaşlar beni duyuyor musunuz?
Duyuyoruz abi. Aslı Hoca duymuyor.
Ha, olabilir. Peki. Aslı Hocam sanırım internet sorunu yaşıyor olabilir. Sorularınıza yanıt oldu mu Durmuş Hocam?
Oldu Ali Sen Hocam. Oldu. Yani belki daha derin duymak istiyoruzdur. Ama oldu. Hepsine katılıyorum. Yani bunların esas unsurları mı diyeyim, müsebbibi mi diyeyim? Yani bu kadar... Tamam.
Şimdi yeni geldi, yeni duyduk Aslı Hocam.
Tamam, bir bağlantı sorunu yaşadım, hallettim. Siz konuşuyorsanız ben birazdan okuyayım.
Yok, siz duymadığınız için biz Durmuş Hocam'la bir iki dakikalık sohbete dalmıştık. Buyurun Aslı Hocam.
Tamam. Kur'an'ın önceki kutsal kitaplardan en önemli farkı her beşeri realiteye hitap edebilecek seviyede bir bilgi sistemine sahip olmasıdır. Yeter ki yüzyılların oluşturduğu yobazlıklarımızı, sabit fikirlerimizi sorgulayabilecek cesaretimiz olsun. Kur'an'ı yaşamak için öncelikle Kur'an'ı kendi içindeki bütünlüğe uygun olarak okumalıyız. Devamında da yorum yaparken muhkem ve müteşabih ayetler ayrımını yapmak zorundayız. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Hud suresi. Elif, Lam, Ra. Hakim ve habir olan bir kitaptır ki bu, ayetleri önce muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı hale getirilmiştir. Oysa günümüzde tüm dinlerde yapılan yanlış uygulamalar ve alışkanlıklar Müslümanların çoğunluğunu da etkilemiş. Kur'an'ın popüler olan surelerini okuyarak birbirlerinin tavsiye ettiği surelere, sembollere, tekrarlara takılarak yaratılmışları sanallaştırdığımız gibi yaratılmışları sanallaştırdığımız gibi hakikat bilgileri de günümüzde çoğu kişi için anlamsız hayallere ve tekrarlara dönüşmüştür. Yüzyıllarca kendi dinimizi kendi dilimizde okuyamamış, okutulmamış olmasının sebebi neyse Kur'an'ın surelerini iniş sırasına göre ve olay Necim bazlı okutulmamasının sebebi de aynıdır diye düşünüyorum. Kur'an yaklaşık olarak 23 yılda ve yaşanan olaylara bağlı olarak vahyedilen ayetler bütünü olmasına rağmen yüzyıllardır otorite görülen birçok İslam düşünürü ve lideri aşağıdaki soruları kendilerine neden sormamışlardır? Ya da soranlar neden belleklerden silinmiştir?
Şimdi Aslı Hocam, bir saatlik okuma süremizi doldurduk. Sizi de yorduk bayağı. Perşembe günü kaldığımız yerden devam edelim diye düşünürüm. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama çünkü yarın mesai de var. Burada tamamlayalım mı? Çünkü devamı bayağı var. Ve en çok üzerinde konuşacağımız konulara doğru da geldik. Yani İslam tarihi ya da İslam alimleri bu soruları neden sormadı? Müslümana bu zulmün yapılmasına neden ses çıkarmadı bu anlı şanlı İslam alimleri soruları diye bazı sorular soracağız. Kitabın devamında bakalım orada biraz sanki ortalık ısınacak gibi görünüyor. Ne dersiniz?
Tamam, benim için uygun. Sadece şu kısmı müsaadenizle bir kere daha okumak istiyorum ben. 30. sayfada yukarıda yasaklar sıralanıyor ya, hani saldırı veya sağlık sorunu olmadığı sürece hiçbir canlıya zarar verme muhkem ayetler dediğimiz yasaklar. Uymanın bizlere hiç tanımadığımız bir yaşam ortamı, realitesi sağlayacağına inanacağız. Ya da tüm çileleri, acıları, yokluklara katlanan başta peygamberler olmak üzere filozoflar, evliyalar, dahiler, şehitler hangi hali yaşadılar, yaşıyorlardı diye kendimize sormak zorundayız. Şimdi buradaki ifade o kadar güçlü ki, yani hangi hali yaşadılar ve bizden ne esirgeniyor sorusu, yani şunlardan bizi uzaklaştırarak kendimizi çok da mutlu hissettiğimizi sandığımız sahte o duyguları karşısında hakikaten bu soru ileride peygamber tarafından da dile getirilmiş. Bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz sanırım, bilmiyorum, öyle hatırlıyorum. Yine de vazgeçmem diye. Yani şu muhkem ayetlerdeki o yaşam şeklinin insana sağlayacağı zevk ve o şey neyse, yani tecrübe edemediğimiz için tabii bilemiyoruz ama o kadar hani anlatılamaz bir şey ki anladığım kadarıyla bu cümlelerden. Mesela ben bunları okurken çok etkilendim. Yani aman Allah'ım, yani bir elime güneşi, bir elime ayı diyor ve vazgeçmiyor. Ve baktığınızda peygamberin hayatı aslında çok da çilelerle dolu. Çok da yalnızlıklarla dolu. Buyurun.
O çile dediğimiz şey bize göre çile. Şundan bahsediyorum. Şimdi bir çocuk gibi düşün. Bazen o açıklamayı şunun için koymuştum. Adam dolandırıyor, çalıyor, çırpıyor. Yaptıkları da, yani çalıyor, çırpıyor derken yasalara uygun bir şekilde anlamında söylüyorum. Kur'an açısından söylemiyorum. Verdiği sözü tutmuyor falan da filan da. Ya da işte istifçilik yapıyor, yüzlerce dairesi var. Bakara 219'a bu muhalif bir durum biliyorsunuz. Yani Bakara 219 istifçiliği yasaklar. Müslümanım diyenler bunu bir düşünsün bence. Her neyse, şimdi yalan söyleme, aldatma, dedikodu yapma gibi bir takım kuralları koyduğumuz zaman şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Daha doğrusu bana böyle bir eleştiri gelmişti. Dedi ki ya adam bey gibi yaşıyor. İşte malı mülkü ortada, yatı katı bilmem ne, teknesi villası. O adam zaten cenneti bu dünyada yaşıyor gibi bir laf etmişti. Ben de dedim ki acaba sen muhkem ayetlere uyunca ne yaşayacağını biliyor musun ki onun hali sana cazip görünüyor? Biraz daha basitleştirelim. Bugün iki tane çocuğun işte evcilik oynaması, işte veya bir oyuncak kamyonla böyle halının üzerinde düüt düüt diye sürmesi
hali o çocuğun mutluluğudur ve o çocuğun cennetidir. E şimdi biz bu yaşta elimize kamyonu alıp halının üzerinde düüt düüt düüt dersek çok komik kalır herhalde. İşte muhkem ayetlere uymayanlarla uyanların durumu bunun gibidir. Oradaki soruyu onun için soruyor. Acaba bu bizim işte çile çekiyor dediğimiz, yani zannettiğimiz ya da eziyet çekiyor dediğimiz ya da şehitlerimiz örneğin neyi yaşıyorlar ki biz bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim orada işte peygamber şehrinden dışlanmış, işte evliya dediğimiz insanlar zulüm görmüş, buna İmam-ı Azam da dahil olmak üzere İbn-i Rüşd de çok kendi döneminde eziyet görmüş insanlardan biridir. Ama bu insanlar ya mazoist, yani acı çekmekten zevk alıyor, ya da bizim bilmediğimiz bir yaşam mutluluğunu yaşıyorlar ki asla vazgeçmiyorlar. Biz bunu kendi kriterlerimize göre onlara baktığımız zaman onlar güya deli. Oysa deli değil. Belki de biz kendi elimizle kendimizi hayal bile edemeyeceğimiz mutluluklardan kendi ellerimizle mahrum bırakıyoruz. Yalan söyleyerek, verdiğimiz sözü tutmayarak. Belki o an için bir yalan söyleyip kıvırıp tartışmanın ya da tatsızlığı engellemiş gibi görünüyoruz ama o yalanların bizi neyden mahrum ettiğini biliyor muyuz? İşte temel soru bence bu. Bilmiyorum, sorunuza yanıt oldu.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir de şey soracağım. Bu neuromarketing ki mesela siz az önce anlattınız ya Halife Osman falan. Ya bakıyorsun yani Bakara'yı öne almak yani gerçekten o da çok muazzam bir neuromarketing çalışması değil mi? Yani hani o algı yönetme şeyinde falan aslında sanki daha dünün şeyin bir uygulamasıymış gibi ama bakıyorum ben insanlık tarihine ne kadar geriye gitsek var yani örneği insanları hipnotize eden, onları gerçeklikten uzaklaştırmak için böyle yöntemler geliştirmiş. Aslında bunlar hepsi buna girmez mi? Yani bu neuromarketingin tarihi sanki çok eskiye dayanıyor gibi geliyor bana.
Aslı Hocam, bu algı operasyonu diyelim, Muaviye ile birlikte Zıvana'dan çıkmıştır İslam tarihinde. Halife Osman döneminde başlamıştır, az önce söyledim. Hakem Mervan bin Hakem denen fitneciyi Peygamberimiz Mekke'de herkese affediyor, düşünün. Ve bu fitneciyle babasını Mekke'den kovuyor, sürgüne gönderiyor. Şimdi Peygamberimizi sürgüne gönderdiği adama af çıkaran Halife Osman, Kur'an'ı bu şekilde dizdiyse ben buna şaşmam. Mervan bin Hakem'i lütfen araştırın. Ya da şöyle söyleyelim, Peygamberimizin zamanında işte Kur'an kitap haline geldikten sonra, kitaptan kastımı anlıyorsunuz ki Hazreti Ömer zamanında bu kitap çok daha net hale gelmiştir. Sorulması gereken sorulardan biri de şudur. Ne oldu da Hazreti Ömer zamanında 500 adet olan hadis 100 yılda 1,5 milyona çıktı? Muaviye denen ben ona İslam dünyasının Pavlus'u diyorum. Kişi uydurma hadisçilere ne kadar para ödemiştir mesela? Dolayısıyla sorduğunuz soruların arka planında Peygamberimizin fitne çıkardığı ki Mervan bin Hakem daha sonra Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali'nin arasındaki Sıffin Savaşı'nda da önemli rol oynamış. Hazreti Ayşe'nin yanında Hazreti Ayşe'yi Hazreti Ali'ye karşı kışkırtan en önemli unsurlardan biridir. Ne oldu da Halife Osman Hazreti Muhammed'in sürgüne gönderdiği adamı halifeyken en yakın adamı olup makam vermiştir? Biz bu soruyu sormazsak, efendim sahabe günah işlememiştir demeye devam edersek hiç kimse kusura bakmasın. Daha çok neyse. En iyisi şudur. Biz kötüden örnek olmaz. Yapılması gereken şey iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in anladığımız dilde hiç olmazsa iki defa okunması hayatımıza ciddi anlamda yön verecektir diye düşünüyorum. Ufuk Hocam buyurun lütfen.
İyi akşamlar Alişan Bey. Merhabalar. Sesim geliyordur umarım. Sizin sesinizi alamadım. Sesiniz kesik kesik geliyor Alişan Bey. Benimki net geliyor mu acaba?
Ufuk Bey sizinki net geliyor. Evet Alişan Bey'in sesini
geliyor. Teşekkür ederim Aslı Hocam. Ben de sizler gibi Twitter'la bir yıldır tanışıyorum. Çok güzel bir kitap okumaları programı yapıyorsunuz şu anda. Perşembe günü tekrar devam edeceğinizi duyduğum zaman çok mutlu oldum. Şunu söylemek istiyorum. Yıllar önce duyduğum bir cümle. Oradan aklıma şeyler geldi. Bu konuşmalarınızdan sonra. Demokrasi kurallar manzumesidir. Bu manzumeden bir tanesi bozulursa anarşi çıkar. O bağlamda Kur'an-ı Kerim'in bir demokrasi kitabı gibi ben hissettim şu anda. Bu benim ayıbım. Öğrenmedim. Mesela iniş sırasına göre mi çevirmiştir Yaşar Nuri Hoca? Hakikaten o Türkçe okumakla ilgili de sıkıntılar yaşıyorum. Yani kafamız karışıyor, şey yapamıyor. Dediklerinize aynen katılıyorum. Bu iniş sırasına göre olan bir Kur'an-ı Kerim var mıdır? Onu paylaşırsanız, DM'me atarsanız veya üst tarafa şey yaparsanız oradan takipçisi olacağım. Hakikaten adım gibi bu akşam ufkum açıldı. Diğer odada görüşmek üzere diyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha çok söyleyeceğim şeyler var. Şehitler konusunu neler hissettirmiştir? En yakından bilen bir kişi olarak, Güneydoğu'da çalışmış bir subay olarak tekrar tekrar hissettim. Bu meyanda kısa bir şey yapacağım. Yaşantımla ilgili bir örnek vereceğim. 1983 yılında evet Siirt'e tayin oldum. 84 yılında Eruh baskını oldu. Geçti bir yıl. Tabii Eruh baskını olduktan sonra yollar kapalı, sıkıntım o hal derken ben 18 ay sonra İstanbul'da İzin'de kendimi buldum. Savaş ortamından çıkıp İstanbul'a gidip bir yazlık sitede çata çuta millet oynuyor, ediyor. Efendime söyleyeyim işte okey oynuyorlar. Lak lak yapıyorlar. Bu arada televizyon açık. Güneydoğu'dan haberler veriliyor. Kimsenin umurunda değil. O anda duyduğum acıyı size tarif edemem. Hala o gün yaşıyorum ben. Hala yaşadığım bölgede etrafındaki insanlar böyle yalancılar, dolancılar bilmem ne. Şunu soruyorum kendime. Ya ben bunları görmek için mi savaştım bu ülke için? Hümmaşa böyle bir şeyim yok. Hiçbir zaman of demedim. Uf demedim. Şükrettim. Ve oradan adamı keserek o bölgeden ayrıldım. Ama 28 yıl sonra başka bir nedenle iş seyahatinde Siirt'e tekrar gittim. Çok değişik olaylar yaşadım. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Daha fazla uzatmak istemiyorum. Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum Ali İhsan Hocam. Damer Bey size de iyi akşamlar diliyorum. Diğer arkadaşlarıma da sevgiler, saygılar.
Öncelikle ülkemiz yani bizler adına yaptığınız bu askerlik vatan vazifesiyle ilgili teşekkür etmek bile haddimiz değil. Çünkü teşekkürle, şunla bununla o hizmetimizin, o fedakarlıklarımızın karşılığını ödemek mümkün değil. Ancak Allah sizlere karşı olan minnet duygumuzu içimizden eksik etmesin diye dua edebiliriz. Yoksa o hizmeti takdir etmek hiçbir birimizin haddine değil diye düşünüyorum.
Sağ olun, var olun. Sağ olun.
Sizler var olun. Şimdi diğer konuya gelince, evet, bizim milletimizin enteresan bir tarafı var. Siz benden iyi tanırsınız. Böyle ortalama toplum içerisinde adam yerine koymayacağımız insanların, böyle ki siz benden eminim çok daha iyi bilirsiniz. Ben kısa yani asteğmen olarak yaptım askerliğimi 16 yıl, 16 aydı o zamanlar. O Anadolu çocuklarını, o hani sokakta görseniz selam verip vermemeyi acaba yani muhatap almayacağınız insanları, konu vatan savunması olunca içlerinden nasıl bir cengaver çıktığını eminim benden çok iyi biliyor. Bu anlamda enteresan bir milletiz. Evet, böyle bir duyarsızlık da olsa da, böyle bir duyarsızlık görünse de, hepsi için konuşmuyorum ama bu milletin, Türk milletinin %90'ını cephede vatan savunması için sana ihtiyaç var desek, o televizyona hiç dikkat etmeyenler eminim kazmasıyla, küreğiyle vatan savunmasına koşar diye, ki tarihte bunun bir sürü örnekleri var biliyorsunuz. Bu anlamda
çok özür dilerim Ali İhsan Bey, sesiniz o kadar cızırtılı geliyor ki, yani sesiniz güzel geliyor, arkada çok yüksek derecede bir cızırtı var.
Şu anda nasıl? Şu anda?
Şu anda güzel.
Tamam, o şarj olduğu için sanırım. Çıkardım şarj kablosunu. Dolayısıyla diğer konuya gelince iniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim meali, sanırım Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın meali satılmıyor ya da baskısı yok diye hatırlıyorum ama olabilir de olmayabilir de, ama internette PDF olarak var hocam. İkincisi mesela Hakkı Yılmaz var. O da o anlamda güzel. Yani Peygamberimizin döneminin Arapçasına vakıf değerli aydınlarımızdan biridir. Hüseyin Atay Hoca var. Bu şekilde birkaç tane kaynak var Ufuk Hocam. Onları internetten rahatlıkla temin edebilirsiniz. İniş sırasına göre. Çünkü hiçbir...
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Bu arada bu kitap okuma sohbet odamızla ilgili yaptığınız güzel yorumlar için teşekkür ederim. Ancak bu bir takım çalışması. İşte kitabı okuyan Aslı Hocam dahil, diğer arkadaşlarımız dahil, tek tek isim saymayayım. Burada takım olarak biz çalışıyoruz. Gönüllülük esaslı bir takım. Asla böyle bir menfaat odaklı takım değil. İşte sohbet odaları yapıyoruz, okullara gidip konferanslar veriyoruz, liselere, üniversitelere vesaire gibi. Bu kitabı da hani Perşembe'ye hazırlık olması açısından okunacak konuları takip etmek isterseniz de PDF olarak aşağıda yorumlar kısmında var. Sezgiselakil.com'dan da okuyabilirsiniz. Bazı arkadaşlar nasıl satın alabiliriz diye sormuşlar. PDF olarak zaten var. Kitabın fiyatı 95 lira. İsteyene biz gönderebiliriz ama nasıl orada PDF var, boşuna masraf etmeyin diyorum ben satın almak isteyenlere. Yine de PDF'i okuyup borçluluk hissediyorsanız, fakir bir çocuğa bir defter alırsanız kitabın bedelini ödemiş kabul ediyoruz biz. Çünkü zaten ben kitaplarımızın gelirlerini yine öğrencilerimize aktardığım için takdir sizin. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Evet. Başka soru, yorum?
Ali İhsan Hocam, yukarıda Gamer Bey'in asmış olduğu linkten ben bu Word dosyasını ben indirdim. Herhalde bu kitabın komplesi bu şeyde, doksun içinde herhalde. Şöyle biraz göz gezdirdim ama toplantıdan sonra şey yapacağım ben, inceleyeceğim.
O PDF'te kitabın tamamı var. Biz direkt ikinci bölümden okumaya başladık. Tekrar söylüyorum. Ben
Tabii bu benim kendi kendime koyduğum bir kural, yoksa kimseye böyle yapan iyi yapıyor, diğeri doğru yapmıyor falan demiyorum. Kitapların baskı maliyeti hariç diğer gelirlerini kendi cebimize almayı uygun bulmuyoruz. O nedenle de siz o PDF'i direkt yazıcıdan, varsa yazıcınız, bastırıp kitap halinde de okuyabilirsiniz. Çünkü ben de öyleyim. Yani bilgisayardan okumak o kitap elindeki kağıt hissini vermiyor. Oradan dolayı herhangi bir boşluk altında hissetmeyin lütfen kendinizi. Onun için söylüyorum. Yine de ısrarla bazen arkadaşlar diyorlar, olur mu bir şeyler ödeyelim diye. İlla da bir şey ödemek istiyorsanız fakir bir öğrenciye bir defter alın. Kitabın bedeli ödenmiş oluyor zaten. Teşekkür ederim nezaketiniz ve ilginiz için. Evet, değerli arkadaşlar, başka yorum yoksa önümüzdeki perşembe günü saat 21'de inşallah bu bölümü bitirmek üzere diyelim, ama orası biter mi bitmez mi bilmiyorum. Çünkü asıl İslam tarihine ve İslam alimlerine sağlam eleştirilerin yöneltildiği bölümü önümüzdeki hafta ve çok basit mantıkla sağlam eleştirilerin yöneltildiği, yani bu basit mantık örnek olsun diye söylüyorum. Halife Osman, peygamberimizin sürgüne gönderdiği adamı fitne çıkarıyor diye, İslam tarihinde kesindir bu, öyle rivayet falan değil, sağlam kaynaklardan geliyor. Fitne çıkardığını için babasını ve kendisini Mekke'den sürmesine rağmen Halife Osman, peygamberimizin sürdüğü bir fitneciyi nasıl olur da kendisinin en yetkin adamı olarak atamıştır? Bu Halife Osman'ın davranışı bize Halife Osman konusunda acaba başka soru işaretlerinde uyandırmalı mıdır? Bu soruyu ben soruyorum. Aklın yolu bir. Diğer efendim İslam alimleri sormamış da bir sen mi? Evet, ben soruyorum kardeşim. İslam alimleri de sormadılarsa cesaret edememişlerdir. Muaviye'den korkmuşlardır. Halife Osman'dan korkmuşlardır. Aklın yolu bir. Ya da Rabbimizden iyi mi biliyordu da Alak suresini Kur'an'ın ortasına koydu? Kur'an'ın şu anki sıralamasını değiştirme haddini nereden buldular? Kur'an-ı Kerim'i okuyorum ben, iniş sırasına göre okuduğum zaman Kur'an bütün kavramlarını bir çocuk yetiştirir gibi, iniş sırasına göre okuduğunuz zaman öğrete öğrete devam ediyor. Sen nasıl kendinde bu haddi buldun, Fatiha'yı başa koydun, Bakara'yı onun arkasına, Ali İmran'ı, kime dayanarak? Peygamberimiz yapmamış, Hazreti Ömer yapmamış. Hazreti Ebu Bekir yapmamış. Halife Osman'la Mervan bin Hakem bu yetkiyi kimden almışlar ya da neden yaptılar sorularını İslam alimleri sormadıysa akıllarına gelmediği için olduğunu hiç zannetmiyorum. Başka sebepler vardır diye düşünüyorum. Bu şekilde sorular var devamında. O yüzden biraz o konu uzun ve detaylı geçebilir diye önümüzdeki haftaya bıraktık. Buyurun Canan Hanım ya da Tufan Bey.
Tufan Bey. İyi akşamlar dostlar. Ben de şunu eklemek istiyorum. Muaviye bütün din alimlerini, sözde din alimlerini yanına çağırıyor. Diyor ki Hazreti Ali namaz kılmıyor diye yayın. Bütün din, oradaki sözde din alimleri diyor ki biz bunu nasıl söyleriz? Ali kim inansın buna diyor. Bugün inanmasalar da yarın inanır diyor. Ben bunu eklemek istedim. Biz de bir konuyu açtık. İnşallah bu konu yarın birilerinin kulağına gider ve araştırmaya başlarlar. Güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Tufan Bey. Dediğim gibi Mervan bin Hakem'in Halife Osman'la olan bu ilişkisini eğer İslam tarihçileri bize bu zamana kadar anlatmadılarsa bunun arka planını iyi okumak gerek diye düşünüyorum. Buyurun Gamer Bey.
Teşekkür ediyorum. Halifelik sistemi Kur'an'da mevcut mu yoksa kimin tarafından oluşturuldu diye de sormak gerekir diye düşündüm.
Halifelik siyasi bir makamdır Gamer Bey. Yani biz nasıl cumhurbaşkanı diyorsak, başbakan diyorsak ya da işte Amerikalılar başkan diyorsa İslam dünyası diye aktarılıyor ama peygamberimizden sonraki Emevi, Abbasi veya işte o dönemdeki Arap toplumunun liderlerine halife deniyor. Yoksa bunun manevi bir makam olduğu ya da halifenin tüm İslam Müslümanları temsil ettiği gibi iddiaların hiçbir tarihsel arka planı yoktur. Hatta aynı dönemde birkaç tane halife olduğu da İslam tarihinde görülür. Yani devlet başkanı gibi bir şey, siyasi bir makam iken Yavuz Sultan Selim'in, ki bana göre yanlış yapmıştır. O dönem için tabii ki herkes kendi dönemi de bilir, bir şey söylemeyeyim o noktada. Mısır'dan işte halifeliği alıp, ya bu nasıl bir halifelikti? Hani halifeyi hep beraber Müslümanlar oturup oyla, oy çokluğuyla seçiyorlardı, öyle belirliyorlardı Şura suresine göre. Kılıç zoruyla biz alıp gelmişiz, adına da halifelik koymuşuz. Diyecek bir şey yok. O günün tarihsel şartları neyi gerektirdi bilemeyiz. Dolayısıyla halifeliğin bu şekilde bir manevi makam olarak algılanmasının doğru olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü peygamberimizden sonraki dönemde bir halife bir de devlet başkanı yok. Yani Hazreti Ömer efendim halife de yanında da falanca kişi devlet başkanı değil ki. Sonradan çıkmış bu adet. İşte sonra Şeyhülislam olmuş falan filan, detayına girmeyelim. Dolayısıyla siyasi bir makamdır. Öyle biraz da Vatikan'a, şimdi o konulara girmeyeyim, o detaylar zaten çıkacaktır ortaya. Aslına bakarsan Kur'an'da asla böyle bir ruhban temsilcilik yoktur Vatikan'daki papa gibi. Ama maalesef İslam dünyasının bu özentisi ben halifelik olarak vücut bulduğunu düşünüyorum. Kur'an'da ruhban sınıf yoktur. Kur'an'da din adamı diye bir şey yoktur. Bir tane peygamberimiz vardır. Başka da ikincisi yoktur. Bu anlamda halifelik makamının da tekrar söylüyorum, günümüzün veya İslam tarihindeki siyasi şartlar gereği abartılarak, İşte bütün İslam dünyasını ben temsil ediyorum. Nasıl sen temsil ediyordun? Kim seçti seni? Yok, ben kılıç zoruyla gittim, Mısır'dan aldım. Tamam, bu eyvallah, buna diyecek bir şey yok. Ama neyse, o konulara girmeyelim. Dolayısıyla halifelik makamının Kur'an'da karşılığı yoktur. Siyasi karşılığı vardır. Evet, başka bir sorusu ya da açıklaması olan arkadaşımız var mıydı bilmiyorum. İşte önümüzdeki perşembe günü inşallah bu Gamer Bey'in sorusu da dahil olmak üzere İslam dünyasında çok basit bir mantıkla sorulması gereken sorular neden sorulmamıştır? Acaba bu sorular sorulsaydı İslam dünyasının bugünkü durumu, içler acınası durumu, adını doğru koyalım, olmayabilir miydi? Benim düşüncem olmayabilirdi. Çünkü göreceğiz ki oradaki soruların hepsi gayet mantıklı ve yanıtı çok basit sorular. Demek ki din, iman, mintan diye birileri İslam tarihinde siyasete İslami kavramları alet etmiş, birileri de çanak tutmuş. Bunu zaten göreceğiz. Mervan bin Hakem olayında da somut olarak gördüğümüz gibi. Evet, çok değerli katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum değerli dostlar. Bu sohbet odası dediğim gibi ne tek başıma benim ne de tek başına Aslı Hanım'ın bir çalışmasının ürünüdür. Bir gönüllülük esaslı takım çalışmamızın ürünüdür. Sezgisel Akil.com'da diğer çalışmalarımız ve sohbetlerimizle ilgili detayları da, yani başka sohbetlerimizi de dinleyebilirsiniz. Özellikle orada değerler matematiği diye bir bölüm var. Önümüzdeki haftayla ilgili eğer şöyle bir zaman bulan arkadaşlarımız, İbn-i Sina ve değerler matematiği diye bir okumamız olmuştu. Önümüzdeki haftaki sorularda da yine
o konuda sanki bir gündem olacakmış gibi görünüyor. Aslı hocam sevinsin diye söyledim. Çok ilgisini çektiği için o konu. Tufan Bey buyurun.
Bir de şunu ekleyebilir miyim? Peygamberlerin benim bildiğim hepsi evlenmiş. Çoğunun da zaten çocuğu var. Hatta peygamber sülalesi diye sülale var diyorlar. Bir şu soruyu sormak lazım gelecek sefere. Hangi din ruhban sınıfı evlenmez? İslam tarihinde yeni veya eski hangi din adamları evlenmemiştir diye bir araştırma yaparsak arkadaşlara, bu da bir soru aslında. Bir bakmak lazım. Kimler evlenmemiş?
Evet, bu soruyu da gelecek haftaya bırakalım Tufan Bey. Ben ne demek istediğinizi anladım. Önümüzdeki hafta zaten bu bağlamda Kur'an açısından İslam tarihindeki bazı yakın veya uzak İslam tarihindeki bazı siyasi davranışlara nasıl Kur'an alet ediliyor sorusu yanıtları kendiliğinden ortaya çıkacaktır sorulan sorularla diye düşünüyorum. Peki değerli dostlar, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz normalde sohbet odalarımızı bir saatlik açarız ama değerli katkılarınız nedeniyle biraz uzadık. Kusura bakmayın, özellikle yarın mesaisi olan dostlar için söylüyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Konuşan ve dinleyen, düşünceleriyle bize ilham veren, düşünce deyip geçmeyelim. Bununla ilgili biliyorsunuz artık düşüncenin de bir maddesel yapı olduğu ve düşünsel karşılıklı alışverişler olduğu, nasiplenmeler olduğu ile ilgili bilimsel yayınlarda ortaya çıkmaya başladı. Bu anlamda düşünen dostlarımız, konuşan dostlarımız kadar bizim için değerli. Hiçbir farkımız yok. Herkese iyi geceler diliyorum. Allah rahatlık versin. Bir de kuralımız var. Misafirlerimiz odayı terk etmeden biz odayı kapatmıyoruz. Hani kapıyı yüzüne kapatmış gibi olmayalım diye Türk töresinin gereği misafirlerimizi kapıya kadar uğurlayamıyoruz ama onlar ayrılıncaya kadar odayı açık tutuyoruz. Hayırlı geceler diliyorum.